Kutsal İsyan sayfa 328-21. ayrım. Oradan kaçıp gelenlerden ve olayları gözleriyle görmüş olanlardan biri Bekir Sami Bey'e bu yeni trajediyi şöylece özetledi. 21 Mayıs 1919'da Yunanlılar Manisa'yı işgal ettiler. İlk önce bir piyade alayı ile bir süvari bölüğü geldi. Hadisesizce karakollara girdiler. 68. Alay'ın 1. taburu ile 59. topçu alayı karargahı ve Erkanlı kasabaya gittiler. Oradan da Alaşehir'e geçtiler. Yunanlılar demir yolunu izleyerek Menemen'den Manisa'ya geldiler. İzmir işgal edildiğinden beri Manisa'da halk ikiye ayrılmıştı. Bir kısmı topçu alayı ile piyade taburunu halk kuvvetleriyle takviye ederek Menemen sırtlarından savunmaya geçilmesini istiyordu. Öbür kısmı ise hadisesiz olarak memleketin Yunanlılara teslim edilmesini ileri sürüyordu. Buna neden olarak da piyade taburu ile topçu alayının erleri kaçıp gitmişlerdir. 5-10 askerle savunma yapılamaz deniliyordu. İngiliz ve Fransız irtibat subayları da "Bu işgal geçicidir, nafile yere müdafaa edip kan dökmeyiniz" biçiminde propaganda yaptıklarından silah patlatmamak düşüncesinde olanlar çoğunluğu elde ettiler. Mutasarrıf belediye üyelerinden Hafız ve ondan yana olanlar bu eşraftan kamil bu düşüncedeydi. Nurettin Paşa'ca kurulmuş olan Cemiyet-i İslamiye ve başkanlık eden Manisa müftüsü ise savunma yanlısıydı. Bekir Sami Bey'den ayrılıp oraya gitmiş olan İzmirli Vasıf Çınar Bey de halkı savunmaya kışkırtmak için çalışıyordu. Vasıf Bey'in düşüncesinde olanların en ateşlisi Bahri Bey ise işgal ordusuna tuz ekmek götürmek ve teslim olmak isteyen eşraf ve ileri gelenlerin saldırısına uğramış ve kentten kaçıp gitmek zorunda kalmıştı. Böylece mutasarrıf ile yerli Rum ve Türk halkı hep birlikte Manisa'ya giden Yunan ordusuna ellerinde beyaz bayrak, tuz ve ekmek olduğu halde karşılayıcı çıkmışlardı. Yunan ordusu tıpkı kendi memleketinin kentlerinden birine girer gibi çiçekler, zitolar ve şarkılarla karşılanmış ve kulakları bir başka Osman Nevres'in olsun bir tek silah sesinin işitmemişti. Böyle kuzu kuzu teslim olan Manisa'da birkaç gün sonra ilk acıklı trajedileri oynanmaya başlamış, Yunan askerleri Rumlara kötülük ettikleri söylenen birçok Türk'ü sürmüşler ya da öldürmüşlerdi. Sağda solda gizlice öldürülen 15-20 Türk'ün ölüleri bulunup kentin meydanına getirilmiş ve İngiliz, Fransız irtibat subaylarının gözleri önünde fotoğrafları çekilmişti. İlk karşı koyma kasaba kasabasının batısındaki Ahmetli dolaylarında 68. alayın 1. taburu ile 59. topçu alayı subaylarınca yapılmış ve Yunanlılar burada tutsak ettikleri 6 Türk subayını götürüp kasabada öldürmüşlerdi. Burada düşmana ilk kurşunu atan subay ve Erat'ın başında yüzbaşı Süleyman Sururi vardı. Albay Bekir Sami Bey Akhisar'da bir otele yerleşmiş, telgrafçıların yurtsever elleriyle sağa sola umut dağıtıyor, bir direnme, karşı koyma ruhu aşılamaya çalışıyordu. İlk olumlu sesler de duyulmakta gecikmemişti. Ayvalık'taki 172. alayın kumandanı Ali Bey, Çetin Kaya, Mayıs'ın 24'ünde Bekir Sami Bey'e bir telgraf çekerek Ayvalık Rumlarının taşkınlıklarını önleyecek en şiddetli tedbirleri aldığını, yedekteki bütün ağır ve yenik silahları gerilere, güvenli yerlere taşıttığını, Yunanlılarca yapılacak her türlü saldırı davranışına karşı her şeyi göze aldığını, alayın moralinin çok yüksek olduğunu bildirmiş ve genç albayı çok sevindirmişti. Köprülülü Kazım Bey Özalp ile birlikte her saat doğacak olaylara karşı tetikte bulunuyor ve baş başa tedbirler düşünüyorlardı. Bergama Esliha ve Cephane Komisyonu Başkanı Üsteğmen Nuri Bey'in telgrafı da çifte albayları çok sevindirmişti. Bu ana baba gününde Bergama'daki Üsteğmen Nuri ile cephanelikleri kimin umurundaydı? Bu altın yürekli subay kendiliğinden davranıvermişti. Manisa'nın işgal haberi kati olarak burada devreran etmektedir. 200 kişilik bir teşkilat yapılmıştır. Cephaneler hakkında vaziyet almak üzere işgalin sahih olup olmadığının işlerini makine başında beklediği maruzdur. Bekir Sami Bey'in Bandırma'da tohumunu serptiği ulusal kımıldama başlamıştı. Manyas ve dolayları Çerkesleri Reşit, Tevfik ve Ethem Beylerin işe başlamasıyla yavaş yavaş silahlanma ve atlı olarak 20'şer 30'ar kişilik gruplar halinde genç albaya katılmaya hazırlanıyorlardı. Ali Bey Ayvalık'ta bir cephe tutuyordu. Bekir Sami Bey Bergama Akhisar çizgisinin güneyine düşen asker birliklerinin de geriye çekilmesi için emir vermişti. Bunların ileride çekirdek olabileceğini düşünüyordu. Böylece Ayvalık Bergama Salihli genel çizgisi üzerinde ilk direnme ve karşı koyma perdesinin kurulabileceğini düşünüyordu. Bu güvenlik perdesinin arkasındaydı, örgütlenmek olanağı dolmuş olurdu. Çünkü diyordu, ilk patlayacak silah düşmanı durduracak, şaşırtacak ve geride çalışmak için zaman kazandırabilecektir. Bekir Sami Bey, Albay Kazım Bey ile otelde oturmuş, böylece hayaller kuruyor ve ruhu iyimserlikle dop dolu olduğu halde gülümsüyordu. Bu sırada otele doğru büyük bir kalabalığın geldiğini gördü. Bunların kentin ileri gelenleri, zenginleri ve eşrafı oldukları giyim kuşamlarından, iyi beslenmiş biraz da otoriter kişiler olduklarından anlaşılıyordu. Başlarında da Akhisar Kaymakamı vardı. İki genç albay birbirlerine bakarak gülümsediler ve anlaştılar. Mutlaka Akhisar çoğunlukla düşmana karşı koymaya karar vermişti. Kasabanın bu zengin ve ağırbaşlı temsilcileri kaymakamın arkasına düşerek ancak bu iş için kendilerini ziyarete gelebilirlerdi. İki albay bayağı seviniyordu. Kazım Karabekir'in doğuya gittiğini, Mustafa Kemal'in Samsun'a ne niyetle çıktığını, Rauf Bey'in birkaç gün sonra Anadolu'ya ne niyetle çıkacağını artık ikisi de yakından biliyordu. Mersinli Cemal Paşa Konya'da Aynur Sever dava uğruna çalışmak için hazırlık yapıyordu. Ali Fuat Paşa Ankara'nın göbeğine yerleşmiş, altın bir direnme çekirdeği halinde bütün kumandanlarla anlaşmaya çalışıyordu. Anadolu'nun dört bir yanı kuruluşu düşünen güçlü subay kadrosu ile örülmeye başlamıştı. Onların kaderine de memleketin batısı ve en tehlikeli bölgesi düşmüştü. Bu yurtsever halk mutlaka onlara yardım edecekti. Akhisar'ın eşrafı ile kaymakamı ziyarete geldiklerini söyleyerek iki albayın çevresinde oturdular. Sigaralar sarıldı, kahveler, çaylar ısmarlandı. Bekir Sami Bey sözü alarak, "Arkadaşlar," dedi, "Yunanlılar alabildiklerini ilerleyecekler ve vardıkları yerlerdeki Türk varlığını, İslam varlığını yok edecekler. Buna Balkanlarda ve daha önce Yunanistan'da terk ettiğimiz Türk varlığının bugünkü hali şahittir. İstanbul kabinesi ve onun başındakiler haindir. Yunanlılarla birlikte iş bu işgal ve imha siyasetini terviç ediyorlar. Bize düşen namus borcu, vatan borcu, din borcu, ırk borcu. Bu düşmana karşı koymak ve bu işe İstanbul muhalefet ederse onu da tanımamaktır. Mamafi, ufak bir karşı koyma bütün mukadderatımızı kurtaracaktır." Kaymakam ve eşraf bu sözleri hiçbir renk vermeden dinliyordu. Bundan yüreklenen Albay Köprülülü Kazım Bey de İzmir'de gözünün önünde geçmiş faciaları bir bir anlattı ve sözlerini şöylece bitirdi. "Yerli Rumlarla uyuşmak ve anlaşmak Yunanlılar tarafından Türklere yapılacak zulümleri durduramayacaktır." Ondan sonra Vasıf Çınar Bey, ki Manisa'nın işgalinden sonra kaçarak yine Sami Bey'in yanına gelmişti, çok güzel ve dokunaklı bir konuşma yaptı ve sözlerine şu sözle son verdi. "Ey ileri gelenler, ey memurlar ve köylüler, sizi Allah yolunda cihada davet ediyorum." Bu sözlerden sonra artık bütün dinleyicilerin arslanlar gibi kükreyeceğini ve Akhisar'ı bir arslanlar kalesi gibi düşmanın karşısına dikmek için davranacağını bekliyordu. Akhisar'a kollarını sallayarak girmek isteyen düşman, kurşun yağmurları altında nasıl şaşıracak, nasıl girecek fare deliği arayacaktı. İlk yurtsefer sözleri söyleyecek ağzı dikkatle araştırıyordu. Elbette bunu söyleye söylese en yaşlı, en saygıdeğer hemşeri söyleyecekti. Gerçekten de gelen kurul arasında en yaşlı kişi ayağa kalktı ve konuştu. "Efendim, bizler kararlıyız," dedi. "Hükümet bir şey yaparsa ne âlâ, yapmazsa biz sizin dediklerinizi yapamayız. Hatta yarın Yunanlılar buraya geldikleri zaman bugün buradaki görüşmemiz bile bizim bir felaket sebebi olacaktır. Namus, din, vatan ve ırzı hükümet düşünsün. Bizim alnımıza ne yazıldıysa biz ona razıyız." Bekir Sami Bey ve arkadaşlarının başından aşağı sanki birer teneke kaynar su dökülmüştü. Şaşırmış, donmuş kalmışlardı. Bu an korkunç bir andı. Bir Türk vatandaşının böyle bir söz söyleyebileceğine ölseler inanmazlardı. Bekir Sami Bey'in şaşkınlığı uzun sürmedi. Öfke ve hışımla yerinden doğruldu ve gür sesiyle "Haydi hepiniz defolun buradan," diye bağırdı. Kaymakam başta olarak hepsi başları önünde çekilip gittiler. Demek ki korku rüzgarı buralara da yetişmiş ve ilkin varlıklı Türkleri buzlu soluğuyla titretmeye başlamıştı. Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin bütün subayları ihtiyaççı sayan ağulu propagandaları da onları temelli felce uğratmıştı. Mal, mülk ve can kaygısından başka her şeyi unutmuşlardı. Buraları da yerli Rumlara ve gelecek düşmana yaltaklanarak koruyabileceklerine inandırılmışlardı. Bekir Sami Bey'in düş kırıklığı büyük olmuştu. Korku dağları beklemeye başlamıştı. Demek ki düşman ordusunun yaklaştığı her köy, kasaba ve her kent bu durumdaydı. İki albay ve arkadaşları için Akhisar bir kurt kapanı olabilirdi. Bunun için daha güvenilir bir yer bulmalıydı. Köprülülü Albay Kazım Bey bırakışmadan önce bunların en önemli ve en sayılan bir adamı olan Halit Paşa'yı bulmaları gerektiğini anlattı. Halit Paşa sivil bir paşaydı ve Manisa'nın köklü ailelerinden Kara Osmanoğullarındandı. Akhisar, Manisa kasaba dolaylarında İttihat ve Terakki Partisi'nin en çok sözü geçen adamı olan Halit Paşa, Hürriyet ve İtilaf Partisi hükümetince şiddetle kovalanıyordu. Bunun içinde silahlı adamlarıyla dağa çekilmişti. Yerli Rumlar da Hürriyet ve İtirafçılar gibi düşmanıydı. Hepsi el birliğiyle bu güçlü düşmanlarını kıstırıp dünyadan silmeye çalışıyordu. Burada karşı koymak için yapılması düşünülen ulusal örgüt ancak onun yardımıyla yapılabilirdi. Bekir Sami Bey, Kazım Bey'in aracılığıyla onu aratıp buldurmak için adam saldı. Genç albay, bir çıkmazdan kurtulmak için bir çare bulduğuna inanırken, akşama doğru Akhisar Kaymakamı'nın yapmaya cesaret ettiği bir alçaklık tüylerini diken diken etti. Vasıf Çınar Bey ile Yüzbaşı Faruk Bey tren istasyonundaki Fransız subaylarına kaymakamca bozguncu olarak tanıtılarak tutuklattırılmak istenmişti. Bekir Sami Bey forsunu kullanarak bunu önledi ve bu iki arkadaşını İstanbul'a doğru yola çıkarmayı uygun buldu. Vasıf Bey İstanbul'da ilgililere gereken bilgileri de verecekti. Bekir Sami Bey ile Kazım Bey karşılıklı oturmuş, öfkeden tir tir titreyerek konuşmaya çalışıyorlardı. Türk ulusundan birkaç kişinin olsun kendilerine çıkardığı bu güçlükten tiksiniyorlardı. Akhisar karanlığa gömülmüştü. İnce bir bulut tabakası ardında ağır ağır ilerleyen yüz yuvarlak ay, saatler ilerledikçe kapkara bir bulut tabakasıyla örtülmüştü. Hala otelin penceresi önünde oturmuş, fısıltıyla konuşuyor, Halit Paşa'yı bekliyorlardı. Yüzlerine serin bir rüzgar da çarpınca yapacağını anladılar. Gerçekten de yatsıdan sonra çise biçiminde bir bahar yağmuru başladı. Sokaklardan el ayak çekildi. Sinsi, düşmanca bir gece titrememeye çalışarak yağmurun usul usul yağışını dinliyorlardı. Ay gittikçe koyulaşan kalın bulutların arkasında seçilmeyecek hale gelmiş, gece büsbütün zifiri bir gece oluvermişti. Bir ara otelin önünde birkaç silahlı gölge belirince Halit Paşa'nın geldiğini anladılar. Gaz lambasının sarı ışığında odaya üç adam girdi. Üçü de tepeden tırnağa silahlı ve göğüslerinde çapraz fişeklikler, ellerinde mazer, bellerinde tabancalar vardı. İlk odaya giren Halit Paşa'ydı. 35 yaşlarında esmer ve yiğit görünüşlü bir adamdı. Öteki iki kişi de muhafızlarıydı. Giyinekleri ve silahları ıslaktı. Yüzlerinde yağmur damlaları parlıyordu. Oturup konuştular ve yapılacak işler üzerinde anlaştılar. Halit Paşa'nın sözünü geçtiği Akhisar, Manisa kasaba dolaylarında gönüllüler toplanacak, bunlar nizami kuvvet artıkları ile birleşecek, bir vurucu kuvvet haline getirilecek, gereken yerde Yunanlılara saldıracak, olmazsa savunmada iş görecekti. Bu karara vardıktan sonra küçük bir kafile olarak bir düşman kentinden kaçar gibi Akhisar'dan çıkmaya davrandılar. Güçlükle bulunabilen kiralık iki ata Bekir Sami Bey ile Kazım Bey bindi. Emir subayları da kanıya kurularak yağmur altında ve vıcık vıcık çamur içindeki yollarda düşe kalka ilerlemeye başladılar. Yanlarında birkaç başı bozukla önlerinde atlı olarak Halit Paşa ve muhafızları gidiyordu. Yağmur ahmak ıslatan türünden bir yağmurdu. Saatler geçtikçe paltolarından giyineklerine, iç çamaşırlarına dek işlemişti. Atlar bayırlarda ve çukurlarda tökezleyip yuvarlanıyordu. Kanı da bir iki kez tekerlendi. Böylece sabaha dek çetin bir yürüyüş yaptılar. Karanlık gökyüzünden zorla süzülen şafak yollarını birazcık olsun aydınlatmaya başlamıştı ki geniş bir derenin çağıltısı ile birlikte bu derenin kenarına kurulmuş bir köyle yüz yüze geldiler. Bu Kuyucak köyüydü. Sabahla beraber yağmur dinmişti. Bir köy ocağı başında üstlerini başlarını kurutarak biraz şekerleme kestirip dinlendiler. Köy halkı Halit Paşa'yı pek iyi tanıyordu. Biraz dinlenip sıcak birer çorba içtiler. Sonra Halit Paşa çevreye adam salarak bu gece Belen köyünde bulunacaklarını, nice eli silah tutan adam varsa orada kendilerine kavuşmalarını buyurdu. Bekir Sami Bey ile Kazım Bey sevinçlerinden uçuyorlardı. Hiç olmazsa Akhisar'da uğradıkları başarısızlığı böylece kapayacaklardı. Akhisar memur ve eşrafının korkaklığı yüzünden kurulamayan ulusal örgütün kurulması artık saat sorunuydu. Halit Paşa gibi sevilen ve sayılan bir adam ellerinin altında oldukça umutlu işler başarmak, hiç de olmaz görünmüyordu. Köylüler adamın birliğini iki etmiyorlardı. Halit Paşa'nın öbür köylere saldığı bu köylüler çaka gibi mert görünüşlü çevik atik kişilerdi. Halit Paşa'nın karşısında bir asker gibi uysaldılar. Yalnız ayrılıp görevlerine giderken onun elini eteğini öpmeleri elbette askerliğe sığmazdı. Bu doğrudan doğruya derebeylik sisteminin bayağı bir geleneğinden başka bir şey değildi. Halit Paşa Bekir Sami ve Kazım Beylerle arkadaşlarını yanına alarak öğleden biraz sonra yola çıktı. Geceki yağmur çoktan dinmiş, tatlı bir bahar güneşi çıkmıştı. Atlarının nalları altında kırmızı mor yaban lalelerini, ak papatyaları ve hızla boy atmakta olan otları ve çayırları ezip çiğneyerek gidiyorlardı. Halit Paşa'da daha şimdiden bir kumandan davranışı vardı. Zarar yoktu. Keşke daha onun gibi 8-10 kumandan bulunsaydı. Bu bölgede kollarını sallayarak Türk kentlerine giren düşmanı epeyce sürprizlerle karşılaştırmak kolaylaşırdı. Kuyucak köyü artık arkada kalmıştı. Halit Paşa'yı uğurlayan son köylüler küçük tepelerin üstünde ufacık tefecik görünüyorlardı. Epeyce yol almışlardı. Bu yolculuk geceki korkunç yolculuğa benzemiyordu. Önlerinden çayır kuşları havalanıyor, tane tane pırlantalar gibi sesler dökerek bulut halinde uzaklaşıyorlar. Tarla kuşları kaküllerini kısarak havalanıyor, inci inci aşk türküleri söyleyerek ak bulutlara doğru yükseliyor. Kuytu ağaçlıklarda erkenci bülbüller geceki konsere hazırlık yaparcasına şakıyor, barışsever leylekler güdük söğütlerin üzerindeki yuvalarında takırdıyor, çavuş kuşu ile guguk kuşları uzaktan uzağa boğuk sesli borularını öttürüyor, üveyikler yemiş bahçelerinde ılık sesleriyle dem çekiyorlardı. Güneş artık batıya doğru hızla kaymaya başlamıştı. Belen köyüne varmışlardı. Köy sanki bayram yapıyordu. Bütün kadın, kız, erkek, çoluk, çocuk ayaktaydı. Koca bir kalabalık toplanmıştı. Halit Paşa ile arkadaşlarını bekliyordu. Gerçekten çok güzel, çok dokunaklı bir karşılayıştı bu. Yağız bir ata binmiş ve eline kırmızı beyaz renkli ve bu renkler üzerinde ayetler yazılı bir bayrağı tutan bir kadın bu kalabalığın önünde ilerliyor. Arkasından da boğazlarına dek çaprazlama fişekler ve silahlarla donanmış köylü yiğitler ilahiler söyleyerek geliyordu. Bu Türk ve savaşçılık ruhuna uygun görünüş gözlerini yaşartmıştı. Ne güzel şeydi. Akhisar'daki bozgunla bunun arasında hiçbir benzerlik yoktu. Artık savaşa hazır olabilirlerdi. Konuklar köyün büyükçe bir evine indiler. Gördükleri bu güzel davranıştan ruhları coşmuş, umutsuzluğun eğdiği başları dikilmişti. Bekir Sami Bey peykeye bağdaş kurarak kalpağını çıkardı ve geniş alnındaki terleri kocaman elinin tersiyle silerek Kazım Bey'e gülümsedi. O da İzmir trajedisi gibi korkunç bir olayı gözleriyle gören bir adam olarak bu köyde gördüklerine Bekir Sami Bey gibi sevinmişti. Kara kaşlarının altında derine kaçmış yeşil ve zeki gözlerinin içinde cıvıl cıvıl umut ve sevinç kaynaşıyordu. Birer sigara sarmışlardı ki köylüler birer ikişer gelerek konukları selamladıktan sonra yere bağdaş kurup oturdular. Yüzlerinde demin dışarıda gördükleri iyimserlikte yiğit ve kabadayı görünüşten bir iz yoktu. Halit Paşa odada değildi. Evin başında çevresini sarmış olan bir köylü topluluğuyla önemli bir şeyler konuşuyordu. Halit Paşa ile odaya birkaç köylü daha girdi. Onlar da selam verip namaza durur gibi yerde ayaklarının üstüne oturdular. Güneş batmıştı. Ev sahibi küçük bir gaz lambasını yakarak ocağın üzerindeki çıkıntıyı koydu. O zaman Bekir Sami Bey yeni gelen köylülerle Halit Paşa'nın yüzünde de karamsar bir hava estiğini gördü. Burada da garip bir olay geçiyordu ama bakalım neydi? Köylüler öteden beriden tatsız tatsız konuşuyor, asıl içlerini sızlatan şeyden nezaket olsun diye olacak hiç konuşmuyorlardı. Halit Paşa durumu öğrenmişti. Haberin köylülerce verilmesini istiyordu. Köylülerden biri "Miralayım" dedi. Haber aldı ki Yunan gavuru dün Turgutlu'yu, kasabayı, Manisa'yı almış. Bu yerlerden köyümüz ancak 5-6 saatliktir. Belki de birkaç saat sonra buradalar. Köylüler bu söz üzerine hep bakıştılar ve başlarını salladılar. Bekir Sami Bey ve arkadaşları bundan şu anlamı çıkarmışlardı. Yunanlılar birkaç saat sonra Belen'e gelirler de erkekleri dağa çıkmış görürlerse hem bütün köyü yakarlar hem de çoluk çocuğu davar boğazlar gibi boğazlarlar. Bekir Sami Bey ile Kazım Bey Halit Paşa'nın yüzüne baktılar. Adamcağız arpacı kumrusu gibi düşünüyordu. Köylüler içlerini dökmeye sızlanmaya başlamıştı ki onların bu ruh durumunu daha önce dışarıdan öğrenmiş olan Halit Paşa daha çok içindekileri gizleyemedi. Köylülere Şak, Eskişehir ve İstanbul'a giden en kestirme yolları sormaya başladı. Bekir Sami Bey ile Kazım Bey az kalsın şaşkınlıktan küçük dillerini yutuyorlardı. Arkadaşları aynı büyük şaşkınlık içindeydiler. Ne diyeceklerini bilemiyor, yalnız seyrediyorlardı. Halit Paşa ayağa kalkmıştı bile. Yüzünden düşen bin parça oluyordu. Çok karşıt duygularla örülmüş yüz çizgileriyle örtülü yüzünden hiçbir dostluk anlamı kalmamıştı. İlk karşı koyma gücü olarak bin piyade ile bin atlıyı çıkaracağını söyleyen yiğit adam bu muydu? Bütün bu altın gibi umutlar yine suya mı düşüyordu? Artık Anadolu'da hep bu çeşit korkup silmeler, meydanından kaçmalarla mı karşılaşacaklardı? Genç albayın 17. kolordu kumandan vekili olduğu günden beri başından pek garip olaylar geçmeye başlamıştı. Daha da geçeceğe benziyordu. Bekir Sami Bey ile arkadaşları ne diyeceklerini, ne yapacaklarını bilemeyerek bir köylülerle Halit Paşa'nın birdenbire çökmüş haline bir de birbirlerine bakıyorlardı. En sonra Halit Paşa Bekir Sami Bey ile arkadaşlarına bakarak çok üzgün bir sesle "Ben gidiyorum" dedi. Bekir Sami Bey ile arkadaşları hemen hep bir ağızdan "Paşam nereye gidiyorsunuz?" diye sordular. "İstanbul'a." Bekir Sami Bey şaşkınlık içinde "Nasıl olur paşam?" dedi. Halit Paşa bitkin bir ses ve üzgün bir yüzle "Artık her şey bitmiştir" dedi. "Başımızın çaresine bakalım." "Pekala, siz gidebilirsiniz. Bari bize Salihli'ye kadar bir kılavuz veriniz." Bekir Sami Bey baktı. Halit Paşa'nın bu korkuya ve paniğe tutulmuşa benzeyen hali Belen köylüleri üzerine bir yıldırım etkisi yapmıştı. Hepsinin ağızları açılmış, gözleri yuvarlaklaşmıştı. Hepsi birer ikişer başlarının çaresine bakmak üzere savuşup gitmişti. Odada evin sahibi olan köyün ağasıyla Halit Paşa, iki adam ve bir de konuklar kalmıştı. Herkesin çekilip gittiğini gören ağa Bekir Sami Bey ve arkadaşlarına tehdit edici bir ses tonuyla "Efendiler," dedi. "Buradan bir ayak önce uzaklaşınız. Yunanlılar bu gece buraya gelirler. Hem sizi öldürürler hem de sizin yüzünüzden bizi de yok ederler. Biz size kılavuz da veremeyiz. Siz bir ayak önce geldiğiniz yere dönünüz. Canınızı kurtarasınız." Bekir Sami Bey ve arkadaşları bu köy ağasının sesinde hem doğal bir korkunun hem de Hürriyet ve İtilaf Partisi bozguncularının melun propaganda korkusunu duydular. Ağanın bu sözlerinden sonra Halit Paşa ile adamları gitmek üzere kapıya yönelince Bekir Sami Bey atıldı. "Nereye gidiyorsunuz paşam? Biz bu karanlıkta yalnız başımıza yolumuzu bulamayız. Kurda kuşa yem oluruz. Yunanlıların içine düşeriz. Siz buraları karış karış bilirsiniz. Bari bize siz kılavuzluk ediniz. Yine Akhisar'a gidelim." Bekir Sami Bey'in en büyük üzüntüsü yanlarında bir tek silahlarının olmayışıydı. Halit Paşa bu söz üzerine onlara bir saatlik bir yolculuk için kılavuzluk etti. Karanlıkta bir kez geçmiş oldukları bu kır yollarında güç bela Kuyucak köyünü bulabildiler. Köyde onları ilkin köpekler karşıladı. Sonra köyün bekçisi onları köy ağasının evine götürdüler. Ölü gibi yataklara serildiler. Sabahleyin birer tas tarhana çorbası içerek yine atlarına bindiler. Akhisar'a vardıklarında öğle olmuştu. Yunan bayrakları dalgalanan kasabada bir hoca yanık sesiyle ezan okuyor ve müminleri camiye çağırıyordu. Bekir Sami Bey ile arkadaşlarının gözlerine önemli bir değişiklik çarpmıştı. Herkes onları görünce savuşuyor, hızlı hızlı yolunu değiştiriyordu. Simitçiler, kundura boyacıları onları görünce simit tablolarını ve boya kutularını alıp kaçıyorlardı. Bu tıpkı eski cüzdanlılara karşı halkın yaptığı davranışa benziyordu. Bekir Sami Bey arkadaşlarının doğruca hükümet konağına götürdü. Mayıs'ın 26'sı olmuştu. Bekir Sami Bey hala tutunacak bir dal bulamamıştı. Albay Kazım Bey de hemen o gün gelen trene atlayarak kendini hiç olmazsa bir tümen kumandanı olarak tayin ettirmek üzere İstanbul'a yollandı. Bekir Sami Bey arkadaşlarıyla kaymakamın odasına girip yerleşti. Onların hükümete geldiğini gören kaymakamla memurlar birer yana savuştular ya da onların yanına hiç uğramadılar. Jandarmalar bile tıpkı karantinaya tutulmuş ve bağlılarmış gibi onlardan kaçıyor, seslenişlerine, çağrışlarına karşılık vermeden uzaklaşıyorlardı. Bekir Sami Bey orada bulduğu kimi küçük memurlara ve jandarmalara parasıyla aşçıdan ekmek ve yemek getirmelerini söylediyse de hiçbiri yerinden kımıldamadı. Çarşıdan yiyecek almaya giden yavere hiç kimse yiyecek bir şey satmak istemedi. Onun geldiğini göre fırıncı, dükkancı, bakkal ve aşçı dükkanını çabucak kapayıp uzaklaşıyordu. Kapamaya vakit bulamazsa dükkanını yüzüstü bırakıp savuşuyordu. Hiç kimse onlara parasız ya da parayla bir şey vermek istemiyordu. Bekir Sami Bey bütün ömrünce bundan daha acıklı bir şeyle karşılaşmadığını düşünüyordu. Akşam olmuştu. Hava serindi. Hükümet konağının sandalyeleri üstünde geceyi geçiremezlerdi. Kalkıp hükümetin yanındaki bir otele gittiler. Otelci onları içeri alamayacağını söyleyerek geri çevirdi. Yiyecek bir yana yatacak bir yer bulsalardı bari. Ne yazık ki koca Akhisar'da zorla girip oturdukları hükümet konağından başka her yer yüzlerine kapanmıştı. Bu onları bütün çileden çıkarmıştı. Yapılacak başka bir şey yoktu. Yüz geri edip yine hükümet konağına döndüler. Oturmuş, aç, yorgun, arpacı kumrusu gibi düşünmektelerken iyi yürekli bir memleket çocuğu, bir jandarma eri yanlarına yaklaşarak gizlice kendilerine yemek getirmek istediğini söyleyince çok sevindiler. Bu er sanki onlara cennetin kapısını açmış gibiydi. Manisa'dan Bekir Sami Bey'e bir rapor getiren Yüzbaşı Rasim Bey yemekle beraber onların sevincini artırmıştı. Sayıları yani kendileri gibi düşünenler bir kişi daha artmıştı. 26/7 Mayıs gecesi gelip çatmıştı. Döşemeyi yüzlerce süpürerek kaputlarına sarınıp yattılar ve ertesi sabah hemen Salihli'ye yollandılar. 21. ayrımın sonu, sayfa 341.